Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Kıbrıs Türk Kültürü'nden İzler programımıza tekrar hoş geldiniz. Programımızın sürekli konuğu halk bilimci, şair, yazar Sayın Havva Tekin'le birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Yapımcımız Sayın Melda Alpay ile birlikte sunucunuz ben Hakan Tuzcu da Havva Tekin'e eşlik ediyoruz efendim bu programda. Ve bugün yine Havva Hanım bize özellikle Kıbrıs'taki önemli gelenekleri, görenekleri, kültürel ögeleri paylaşmaya devam edecek. Evet. Bugün nereden başlıyoruz?
Bugün Mart ayının vazgeçilmezi Mart 9'undan başlıyoruz.
Peki.
Tam söyleme ifadesiyle, anneannemin ifadesiyle Mart 9'u. Mart 9'u, 9 Mart'ta yapılan bir ritüel bu. Normalde Türkiye'de birçok Türk Cumhuriyeti'nde 21 ve 22 Mart'ta kutlanan Nevruz'un karşılığı aslında Mart 9'u. Fakat Mart'ın işte 21'i 22'si değil de niçin 9 Mart diye soracak olursanız bunu iklime bağlamak gerekiyor. Çünkü iklim çok daha erken uyanıyor Kıbrıs'ta. Akdeniz'in içinde bulunduğu coğrafyayı bilirsiniz. Bu coğrafya çok daha erken ısınıyor. Çok toprak çok daha erken uyanıyor. Su, doğa, hayvanlar çok daha erken uyanıyor. Bu yüzden de bahar çok erken başlıyor. Yani Mart'ın başında artık siz toprağın uyanışını hissetmeye başlıyorsunuz. 9 Mart'ta bu yüzden Mart 9'u denen bir ritüel başlıyor. İlginç olan bir şey bu yalnız Kıbrıs'ta değil. Mart 9'u ismi Karadeniz'in bazı bölgelerinde, Amasya'da, Bolu'da, birkaç şeyde bölgede daha Türkiye'de Mart 9'u olarak kutlanıyor. Ve şöyle bir halk bilimci dostumla bunu tartışmıştık. Şöyle bir kanıya vardık. Büyük ihtimalle bu bölgelerden giden Türklerin yarattığı bir ritüeldir. Başlattığı veya devam ettirdiği bir ritüeldir. Yani bir ortaklaşma var burada. Kuşkusuz biliyorsunuz hep söylemişizdir. Türkiye'den gitmedir, Anadolu'dan gitmedir Kıbrıs halkı. Bu yüzden de ritüellerinin çok benzemesi, isimlerinin çok benzemesi çok normaldir. Bu yüzden Mart 9'u yalnız bize özgü değil diyoruz yani. Kıbrıs'ta özellikle Larnaka bölgesinde, ki benim annemin de ailesinin yaşadığı bölgeydi. Şu anda ne yazık ki Güney Kıbrıs'ta kaldı Larnaka bölgesi. Oradaki köyler Mart 9'unu çok daha canlı kutladıkları ortaya çıktı yapılan araştırmalarda. Şu anda da kuzeye geçmiş oldu tabii ki oradaki bölgenin insanları. Aynı şekilde ritüeller devam ediyor. Mart 9'unu kutlamaları devam ediyor. Buradan minik bir anekdot paylaşayım izleyenlerle ve sizle. Ben de Mart 9'unu kutlamış bir çocuğum.
Ne güzel.
Çünkü okullarda Mart 9'u geldiği zaman öğretmenler bir gün önceden haber verir veya birkaç gün önceden haber verir. Bu kutlamanın hazırlığı yapılır. Kutlamanın hazırlığı çok özeldir. Yumurtalar pancar suyunda veya soğan suyunda kaynatılır. Kıpkırmızı olması sağlanır. Ekşili denen bir ot vardır. Sarıdır bu. O sarı otla da yine bazı işte yumurtalar veya bazı objeler boyanır. Renkli bir sepet hazırlanır. Tatlılar, özellikle nor böreği hazırlanır. Nor böreği bu arada tatlı bir börektir. Nordan yapılma. O hazırlanır, tatlılar yapılır, yemekler, sarmalar yapılır. Bir sepet hazırlanır yani Mart 9'unu kutlama sepetidir o. Ve öğrenciler eğer okulla gidiliyorsa öğrencilerle gidilir. Büyük ihtimalle bu bir su kenarı, dere kenarı varsa orada kutlanır. Yoksa bir kırlık alanda kutlanır. Sepetler açılır, yaygılar serilir ve öğrenciler orada şarkılar, türküler söyleyerek kutlamayı yaparlar. Bu çocukların yaptığı kutlama. Büyüklerin yaptığı kutlamaya gelince yine onlar da belli bölgelerde bugün hala toplu halde kutlama yapıyorlar. ateşler yakılıyor. Ateşlerin üstünden atlanıyor. İşte tatlılar, yemekler yine yapılıyor. Mangallar yapılıyor. Bugün bir de o mangal ritüeli girdi olayın içine. Türk halkı biliyorsunuz mangal sever. Bu yüzden böyle coşkulu bir şekilde maniler, türküler söyleyerek baharın gelişini karşılayıp kutluyorlar. Türk geçmişte, Türk halkının geçmişinde aslında çok geriye gittiğimizde Çin kaynakları şunu söyler. Orta Asya'da Ergenekon'dan çıkışı kutlama da yine aynı şekilde kutlanıyormuş ve bahara denk getirilip kutlanıyormuş. Yine Azerbaycan'da, başka Türk cumhuriyetlerinde yine aynı şekilde Mart 9'u değil de Nevruz şeklinde, bahar bayramı şeklinde bu kutlamalar devam ediyor, yine yapılıyor. Biliyorsunuz Nevruz bayramı veya Nevruz kutlamaları bugün bütün coşkusuyla bütün dünyada kutlanıyor. Yani Türk dünyasında kutlanıyor, Türkiye'de de aynı şekilde. Ama Kıbrıs'a farklı olarak Mart'ın 9'unda baharın erken gelmesinden ötürü yapılan bir kutlamadır. Bu arada tahtacı Türkmenleri diye bilinen Anadolu Türkmenleri vardır, Toroslarda yaşayan. Onların da bu yumurta boyama ritüelini gerçekleştirdikleri yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu da yine aynı şekilde o göbek bağının varlığını ortaya koymaktadır. Evet, tabii bu şeyde kutlamalar sırasında yalnız yemek yenip içilmiyor. Yani şerbetler, tatlılar, limonatalar falan bunlar içilmiyor yalnızca. Yarışmalar ve eğlenceler de düzenleniyor. En iyi mani okuma, en iyi türkü okuma yarışmaları, işte koşu yarışmaları, torbanın içinde iki ayak üstüne nasıl koşulur yarışmaları, yumurta taşıma yarışmaları, yumurtayı düşürmeden saptanan mesafeye kadar gidip geri dönme yarışmaları. Bunlar bizim çocukluğumuza ait kutlamalar. Biz evet. De onları ne iyi ki yaşadık diyorum. Çünkü günümüz artık onları en azından büyükler kutlasa da, okullar bazı bölgelerde, okullarda kutlansa da, şehirler ne yazık ki bu ritüelleri kaçırmış oluyor. Çünkü az önce söylediğimiz gibi bunlar toplumsal yaşamın içinde bağlar oluşturan, sosyalleşmeyi oluşturan şeyler.
Artık çocuklarımız bu tip eğlencelerden ziyade bir yarışın içine sokuluyor.
Kesinlikle.
Ve başka bir şey yaşamaya zorlanıyorlar gibi geliyor bana. Hı hı. Umuyorum ki bu eğlenceli eğitim tekrar başlar.
Ben de çok umuyorum, bunu istiyorum, diliyorum. Çünkü aslında neyi kaçırdı çocukların bilinmiyor veya farkında değil yetişkinler diyeceğim. Çünkü yetişkinler organize ediyor sistemleri ve çocukların nereden nereye evrildiğini en iyi onların gözlemlemesi gerekiyor. Yani artık sokaklarda biraz sonra anlatacağız çocuk oyunlarını. Neler kaçırdığı çocukların o kadar yürek incitici bir şey ki. Yani bugün çocuklarımızı odaların içine, bilgisayarlara, cep telefonlarına emanet etmiş gibiyiz. Ve onlardan akacak bütün bilgiyi, görgü ne varsa onlara teslim etmiş gibiyiz. Aslında bu son derece tehlikeli bir şey. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Başkalarının dayattığı şeyleri bünyemize alıp bizim kendimizi uydurmaya çalışmamızdır bu. Bu medyadan bize akan bilgiler ve görgüler diyeyim. Bu yüzden bu konuya birazcık kendi cephemizden bakıp da bu cephe üzerinden sistemler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bize geçmişimiz zaten bize bir ayak izi bırakmış. O ayak izini takip edip o günümüzü uyarlamak belki en iyisi olacaktır, evet, diye düşünüyorum.
Gerçekten öyle. Çocukların aslında o hayal dünyalarını genişletici oyunlar, onlar için çok önem taşıyor.
Kesinlikle.
Değil mi? İlerleyen yaşları için de çok önem taşıyor.
Evet. Yani belki bizim kuşağımız, dinleyenlerimize çok yaşlı olmadığımızı söyleyelim ama yine de bugün çocuklarından daha şanslıydık. En azından sokakları, bahçeleri, sokak aralarındaki oyunları öğrenme şansımız oldu. Arkadaşlık kurmayı, iletişim kurmayı öğrenmiş olduk.
Evet, bir müzik arası verelim isterseniz.
Tabii ki.
Ardından Kıbrıs'taki çocuk oyunlarıyla devam,
evet,
edelim.
Dalgalı deniz gibi o güzelim saçları, dilli
Sevgili dinleyiciler, bu müzik arasının ardından Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programımızda Havva Tekin'le yine birlikteyiz. Ve Havva Hanım, Kıbrıs'ta çocuk oyunlarına başlayacaktık, onu anlatacaktık.
Evet, çocuk oyunları bana göre hem bir eğitimci hem de bir halk bilimci olarak son derece önemli. Çünkü çocuğun kendini 3 yaşından sonra artık kalkıp yürümeye başladığı, kendini bulmaya başladığı süreçtir çocukluk. O dönemde çocuklar oyuna başlarlar normalde. Ama Kıbrıs'ta ilginç bir şey söyleyeceğim. Çocuk oyunları çok erken başlar. Bebeklikte başlar. Diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Anneler ve anneanneler, babaanneler çok erken yaşta, bebek 4 aylıkken, 3 aylıkken, daha çok 4 ve 5 aylıkken ama çocuğa dokunarak, bazı tekerlemeleri söyleyerek, bazı ezgiler eşliğinde hareketler yapıyorlar. Bunlar bir tür oyun aslında. Ben şöyle bunlardan birkaç örnek vereyim dinleyenlerimize. Çocuğun avucunu açarak, 4 aylık çocuğun avucunu açarak, iki avucunu tutarak veya bir avucunu tutarak, İşte gavrın gavrın gavrıncık, ortasında pınarcık, tavşan geldi su içmeye. Bu tutmuş, bu dokunmuş, bu sevmiş, bu okşamış, bu kucaklamış diye parmakların üzerinde tek tek ilerleyerek, çocuğun parmaklarını açıp hareket ettirerek çocuğa bir tür hem sesle hem dokunarak bir oyun sunuyor anne veya büyükler. Ondan buna benzer başka şeyler de var. Örneğin tahta tahta ben var. Uzun uzun çam var, kalk öküze yem ver. Çocuk bunu tabii ki anlamıyor ama anne veya büyükler dokunarak, bu sesleri vererek çocuğa hem ses ulaştırıyor hem de dokunarak ulaştırılan enerjiyi aslında veriyor. Ya bu tür şeyler, anne sevgisi, baba sevgisi, aile sevgisi tabii çok kıymetli. Ama bundan önce bebeğin belki sesleri tam olarak anlamadığı dönemde bile dokunarak bir oyun sunma bebeğe veya onunla oynamayı erken yaşta başlama aslında bana göre çok özel bir şey. Günümüz anne babaları bu anlamda da ne yazık ki çok şanssız. Kimisi çocuğu doğar doğmaz bir kreşe veriyor çocuk. İşe gitmek zorunda çünkü anne. Bu yüzden çocuk başkalarının yanında ve bu küçük ama çok sevimli ve aslında çok yararlı etkinliklerden uzak kalmış oluyor. Oysa çocuklar bebeklikten itibaren sevgiyi algılıyorlar. Hatta yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocuklar anne karnında da müziği dinliyor, sesi algılıyor, öfkeyi, sevinci, coşkuyu, sevgiyi algılıyor. Bunlar o kadar önemli ki. Bu yüzden çocukların o çok erken yaşlardan itibaren dokunarak sesle sevilme ihtiyacı karşılanmış oluyor bana göre ve çok yararlı olduğunu düşünüyorum. 1930'lardan 1990'lara kadar köylerde tek katlı evler, kasabalarda yine tek katlı evler söz konusu. Tabii onların bahçeleri var ve çocuklar işte 3 yaşından sonra o bahçelerde oynamaya başlıyorlar. Sonraki zamanlarda da sokaklarda oynamaya başlıyorlar. Çünkü o dönem, bu sözünü ettiğimiz 90'a kadarki olan dönemde çok fazla araç yok köylerde. Şehirlerde daha çok araçlar, köylerde daha az araç var. Bu yüzden endişesiz ve tehlikesiz bir şekilde çocuklar sokaklarda, bahçelerde oynayabiliyorlar. Bu çok önemli tabii çocuk oyunları için. Ama bahçelerin ortadan kalktığı ve artık apartmanların gündeme geldiği, şehirleşmenin yoğunlaştığı, hatta belki köylerde bile artık tek katlı evler neredeyse kalmadı. Bu süreçlerde çocuklar o oyun alanlarını ne yazık ki yitirdiler.
Evet, doğayla da aslında bütünleşemiyorlar.
Tabii ağaçtan, ottan, böcekten uzak kalmış bir çocuk doğayı tanımaz. Yani resimlerde gördüğü, kitap resimlerinde gördüğü hayvanları bile çocuklar uzun yıllar tanımıyor artık ne yazık ki. Ve bu çok bence Türk toplumu için, ben kendi toplumum üzerinden konuşmak isterim, Türk toplumu için büyük kayıp. Yani kendimizi tanımıyoruz.
Evet, gerçekten. Hayvan sevgisi bir defa.
Tabii olmuyor. Hayvan sevgisi, doğa sevgisi. Tabii. Çünkü doğayı ve hayvanı sevmeyen bir çocuğun insanı sevmesi, hatta kendini sevmesi bana göre çok mümkün değil. Bir bütün çünkü
tabii,
yaşam.
Doğayla bütünleşmek öyle, lazım.
Öyle bakmak gerekiyor.
Ben hatırlıyorum da Havva Hanım, küçüklüğümde yani o 4-5 yaşlarındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Bir kertenkelem vardı ve kertenkelemi evcilleştirmeye uğraşıyordum.
Değil
cebimde
mi?
Taşıyordum falan. Yani düşünün.
Vallahi ben de bir itirafta bulunacağım. Benim de bir fındık mı farem vardı bahçede. Ben de onunla buluşurdum arada.
Ne
9-10
güzel,
yaşlarımda hatırlıyorum mesela bunu.
Ama şimdilerde bakınca şimdilerde korkuyoruz mesela. Şey yapıyoruz, çekiniyoruz
tabii,
hayvanlardan.
Tabii. Benim kimi arkadaşlarım var, tavuktan bile korkuyorlar. Horozdan korkuyorlar. Köpekten, kediden korkanı zaten kenara koydum. Onlar daha fazla ama düşünün tavuk nasıl bir şey ki sana zarar verecek. Ondan bile korkuyorlar. Çünkü tanımamaktan kaynaklı.
Tabii. Benim bir arkadaşım Kars'a gitmiştik. Kars'ın kazları meşhur biliyorsunuz, beyaz.
Evet, evet.
Bakıp şey demişti, bunlar nasıl tavuk ya demişti.
Çünkü yani, tanımıyor aradaki şeyi.
Şehirde büyümüş, bilmiyor.
Evet. Yine çocuk oyunlarından, yine böyle 3 yaştan önce oynanan bir oyunu daha paylaşmak isterim dinleyenlerimizle. Kıbrıs ağzıyla söyleyeceğim tabii ki. Eşeği su vardın mı? Su vardım. Sıcak mıydı? Soğuk muydu? Sıcaktı. Soğuktu. Şimdi bu karşılıklı sanki çocukla konuşulur gibi söyleniyor. Tabii eğer bu çocuk biraz büyümüşse ve artık konuşmaya başlamışsa o zaman cevap vermesi de isteniyor. Ve verilen cevaba göre çok ilginçtir. Çocuğa dokunuluyor veya çocuk kendine dokunuyor. Örneğin işte vay işte çok sıcaktı dediği zaman vay eşeğimin burnu yandı, burnunu tutuyor çocuk. Veya ağzı yandı, ağzını tutuyor, dili yandı, dilini tutuyor. Bu aslında organ tanıma, çocuğun kendini tanıması, organlarını bilmesi anlamına geliyor. Ve burada oyunların öğreticiliği de ne kadar kıymetli, bunu bir kere daha vurgulamış olalım. Orada basit bir şeyle, oyunla çocuk çok erken yaşta, işte bebekse bebeklikte sesi duyarak, ama bebeklikten çıkıp konuşmaya başlamışsa eşlik ederek bu olayın içine giriyor. Hem oyun oynuyor, hem o ezgin peşine takılıyor, annenin sıcak sesine veya kim söylemişse büyüklerden onun sıcak sesine takılıyor, hem de dokunarak kendini keşfediyor. Bence bu çok kıymetli bir şey. Yani keşke bu oyunları kreşlerde de çocuklara oynatsalar diye düşünüyorum zaman
aslında
içinde.
Aslında tabii bir verdikleri eğitimin içerisinde bütün bunlar vardır. Bunları es geçtiklerini zannetmiyorum ama bir anne baba sıcaklığı.
Tabii ki hem
bir birebir yapılan
tabii,
eğitimin.
Bir de daha klasik günümüzün oyunları drama üzerinden hareket ettiği için daha böyle klasiktir. Bu kadar böyle halkın içinden çıkmış nüelerle beslendiğini çok düşünmüyorum günün oyunlarının. Yani çocuklar geçmişte çok şanslıymış, öyle düşünüyorum. Bu arada Kıbrıs'ta çocuk oyunlarının yine sokaklardan beslendiğini söyledik ya. Burada bir vurgu yapmak isterim. Sokaktaki her şey, bahçelerdeki her şey çocukları oyun malzemesi aslında. İşte dal ağaçtan kopartılmış kuru bir dalın çentilerek bir sopa yapılması bir oyun malzemesidir. Kamışlar oyun malzemesidir. Annelerin veya daha büyük abla ve abilerin yaptığı bez bebekler oyun malzemesidir. Otlar, çöpler, onların böcekler, böcekler bile oyun malzemesidir. Uçuş böcekleri mesela. Hatırlar mısınız
tabii,
bilmiyorum.
Tabii. Çok güzel oynardık onlarla.
Evet, uçuş böceklerini mesela tutarlar, dilek dilerler, gökyüzüne bırakırlar. Evet, evet. Yani bunların hepsi az önce söylediğimiz gibi hayvanları sevmek, doğayı sevmekle çok ilişkili şeyler. İnsanın ruhunu geliştiren şeyler. Oyunların bir başka özel önemi bana göre aslında çocukların iletişim kurma becerisini geliştiriyor. Çocuk orada arkadaşıyla nasıl ilişki kuracağını, nasıl konuşacağını, kavga ediyorsa bile nasıl barışacağını, hakkını nasıl arayacağını veya kendisine söylenen bir sözü söze nasıl karşılık vereceğini, bir oyuna nasıl dahil olacağını, bir oyundan nasıl çıkacağını hepsini öğreniyor. Bunlar sonraki zamanlarda aslında toplum içinde yetişkin hale geldiğinde o ilişkileri nasıl kuracağının da ön izleri, ayak izleri bana göre. Yani orada eğer siz bir çocuk olarak bir oyunun içine girmişseniz, örneğin iyi bir oyun arkadaşıysanız uyumlusunuzdur. Ama kavgacı bir yapınız varsa bir süre sonra oyun arkadaşlarınız sizi kenara koyar. Bu size tutum olarak yaptığınız şeyin yanlışlığını, hatasını gösterir. Siz ondan sonra onu yapmamaya çalışırsınız. Onu yaparsan böyle bir sonucu var. Neden sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirsiniz. Veya işte bir bölüşmeyi öğrenirsiniz. Bir oyuncağınız vardır. Oyuncağınızı arkadaşınız isterse ona vermeyi, onda bir süre kalmasına tahammül etmeyi veya oyuncak kırıldıysa hoşgörülü olmayı, bütün bunları o oyun içinde öğreniyorsunuz. Bu oyunların bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bir de zaman içinde çocukların ürettiği oyunlar vardır. Bu tekerlemeler de eşlik eder bunlara. Saklambaç oyunları, işte başka oyunlar da var tabii ki. Sokaklarda oynanan yakar toplar, yine toplarla oynanan oyunlar vardır. Bu tür oyunlar ilk anda aklımıza gelen oyunlar.
Efendim bu hafta için çok teşekkür ediyorum.
Rica
çok
ederim.
Güzel bir sohbet oldu. Çok bilgilendirici oldu bizim
çocuklarla
için.
Çocuklarla ilgili daha birçok oyun vardır mutlaka. Zamanımız olursa ilerleyen programlarda onları da bölüşürüz.
Ne güzel.
Dinleyenlerimizle.
Ne güzel. Efendim Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programımıza sonuna geldik. Halk bilimci, şair, yazar Sayın Hava Tekin bizimleydi. Biz de kendisine eşlik etmeye çalıştık. Hep birlikte hoşça kal diyelim
evet,
isterseniz.
Evet, hoşçakalın. Hoşça görüşmek kalın. Üzere.
Kıbrıs Türk Kültüründen izler.